Beşinci ayrım.
Huzurlu küçük dünyamızdaki diğer herkes gibi ben de Nick'in de bazı kurallara uyması gerektiğini düşünüyordum. Ama Nick bu fikri paylaşmıyordu. O ünlü evden kaçmanın yaşandığı günde spor bir ceket, gri pantolon, aile toplantısına uygun ayakkabılar giyip kravat takması gerekmişti. Nick ise daha dikkat çekici şeyler ve lime lime olmuş bir çift spor ayakkabı giymek istiyordu. Annem ve kayınvalidem ziyaretimize gelmişlerdi. Ne olduğunu tam olarak hatırlamıyorum ama Nick'i çok sıkan ciddi aile toplantılarından birine gidiyorduk. Giyeceği her şey konusunda tek tek tartıştık. İstemeye istemeye bu uygunsuz kıyafetleri çıkarıp giymesi gerekenleri giydi. Ayakkabıları hariç. Onları değiştirmedi. Sonunda ona bağırdığımı itiraf ediyorum. Bazen beni buna zorlardı. Ama ikimiz de ne birbirimize ne de başkasına el kaldırdık. Nick şiddete başvurmazdı. Sadece ağız dalaşına girerdi. Hem de sık sık. Eğer buna karar vermişse çok kırıcı olurdu. Bir yetişkini diğer çocuklardan çok daha çabuk sinirlendirirdi. Sivri dili ve bu dili kullanma yeteneğiyle çevresindekileri sürekli üzebilirdi. Ayakkabı konusu öylece kaldı. Giydiği ayakkabıları değiştirmeyecekti ama pes etmedim. Genelde yaptığı gibi herkesin geç kalmasına sebep oldu. Herkesin göz ucuyla ona hiçbir şey yapamaz mısın diye sorarak sessiz bir suçlamayla bana baktığını hissederdim. Ancak Nick iyi huylu olduğunda bunu yapabilirdim. Yoksa bunun için hiç şansım olmazdı. Nick istemedikçe hiçbir şeye kolaylıkla boyun eğmezdi. Ve bunu yaptığında bu halat çekme oyununa hiç kalkışmamayı dilemenize neden olan bir tavır ve sinirle size bunun bedelini ödetirdi. Ayakkabıları değiştirdi mi diye bakmak için yukarı odasına çıktım. Nick gitmişti. İşte o anda bu kez farklı bir şey olduğunu sezdim. Bunu nasıl anladığımı bilmiyorum. Ama sezmiştim işte. Nick kaçmıştı. Ve işin komik tarafı kaçarken giymesini istediğim ayakkabıları giymiş olmasıydı. Yırtık spor ayakkabılar bir ima gibi odanın ortasına bırakılmıştı. Sonunda istediğimizi yapmıştı. Ama bunu bize ödetecekti. Hak ettiğimiz cezayı çekecektik. Çok telaşlanmıştım. Onu her yerde aradık. Sonuçta daha 11 yaşındaydı. Ve benim mantığıma göre hiçbir yere tek başına gidemezdi. Nerede olduğuna dair bir fikrim yoktu. Onu aramak için etrafa dağılıp koşuşturuyorduk. Polisi aradım ve onun kaybolduğunu bildirdim. Çok kısa bir süre sonra sevinçli bir polis eve geldi. Bir çift aptal spor ayakkabı için kopardığım gürültüden dolayı kendimi suçlu hissediyordum. Ellerimi yüzüme kapatmış ağlıyordum. Sonra nedenini Tanrı bilir, pencereden dışarı baktım. Evimiz aşağı yukarı 4 blok genişliğinde küçük bir parkın karşısındaki kaldırımdaydı. Orada, evin tam karşısında, Nick oturmuş, küçük kahverengi çantası yanında çörek ve cips yiyordu. Umursamaz, biraz şaşkın ve çok şık görünüyordu. Gömlek, kravat, ceket ve uygun ayakkabıların dışında çok soğuk olduğundan süslü trençkotunu da giymişti. Ofisinden yeni çıkmış, öğle yemeğini parkta yemeyi tercih eden küçük bir bankacıya ya da avukata benziyordu. Sonradan buna çok güldüm ama o anda bembeyaz kesilmiştim. Herkes çok endişelenmişti. Bir saat boyunca etrafta koşuşturup durmuştuk. Annem, çocukların üzerindeki kontrolümün bu kadar az olmasına şaşırmıştı ve bunu söylemekten çekinmemişti. "Bu hep oluyor mu? Ne kadar sıklıkla bunu yapıyor? Onu ıslah evine göndermelisin," demişti. "Sağ ol anne." Annem eski kurallara bağlıydı ve acımasızdı. En azından o zamanlar çocukların görüntüden ibaret olmaları, hiç ses çıkarmamaları gerektiğini düşünürdü. Onlardan kendi çocukluğundaki çocuklar gibi davranmalarını beklerdi. Ama zamanla Nick ona da kendisinin farklı olduğunu öğretti. Bir süre sonra annem Nick'in çılgın saç renklerine, çılgın kıyafetlerine, burnundaki halkaya bile aşık oldu. Çünkü bunların arkasında kimin olduğunu anlamıştı. Nick'e karşı koymak zordu. Nick'le ciddi bir şekilde konuşup kaçtığı için onu gençler hapishanesine götürmekle tehdit eden polisle beraber dışarı çıktım. Nick ona masum masum bakarak saygıyla ayağa kalktı. Özür dileyip onun elini sıktı ve çörek ikram etti. Kim buna karşı koyabilirdi? Polise teşekkür etti ve onu yumuşatmak istercesine gözlerin içine baktı. Biz de Nick'i eve götürüp ona isyan yasasını okuduk. Çok korkmuştuk. Sonunda saatler sonra biz yorgun ve harap, Nick ise sakin, derli toplu, şık bir halde aile toplantısına gittik. Bu iki kaçışından bir tanesiydi. İkincisi bundan daha kötüydü. Kaçmak, Nicky'nin alışkanlığı olan bir şey değildi. Her zaman eve bağlı oldu. Birbirimize duyduğumuz sevgi onun bize yakın olmasını sağlıyordu. 7. sınıf. Durum yavaş yavaş kötüleşiyor. Siz de fark etmişsinizdir. Nick'in yaptığı bazı şeyler alışılmışın dışındaydı. Ama hiçbiri, evet bu çocuğun ciddi bir problemi var dedirtecek kadar aşırı değildi. Bazı maskaralıkları gerçekten komikti. Bazıları ise insanı pek güldürmüyordu. Beni derinden üzen bir kabalığı vardı. Fakat bu bile yaşının gereği olarak açıklanabilirdi. Ayrıca insanlar birkaç yıl içinde 5 küçük kardeşe sahip olmanın yarattığı şokun ve benim giderek artan ünümün Nick için zor olduğunu söylemekten geri kalmıyorlardı. Belki birinci neden doğru olabilir ama ikincisi asla. İşimi çocuklarımdan ayrı tutmaya özen gösteriyordum. Gündüzleri hep onlarla ilgileniyordum. Yazı yazmak gece geç vakit yaptığım bir şeydi ve bu konuda onlarla hiç konuşmuyordum. Ne röportaj yapıyordum ne de reklam amaçlı turnelere çıkıyordum. Onlar için sıradan bir anneydim. Böyle olmasını istiyor ve bunun için uğraşıyordum. Evin yıldızı küçük bir bebekken, herkesin ilgisi onun üzerindeyken, birdenbire 9 kardeşin dördüncüsü olmanın Nick için zor olduğunu inkar etmiyorum. Hala Sam'den nefret ediyordu ve bunu açıkça belli ediyordu. Sam 8, Nick ise 12 yaşındaydı. Onun Sam'in özgüvenine zarar vermesinden endişe ediyordum. Sürekli Sam'i eleştiriyordu ve bazen çok ileri gidiyordu. Nick'in ortada olan kötü emellerine karşı Sam'i sürekli koruyordum ve Nick'ten çok Samantha adına üzülüyordum. Fakat belki de Nick sonunda fikrini tümüyle değiştirip ona hayran olduğu için Samantha buna dayanabilmişti. Ama 7. sınıf Nick için uzun ve önceleri yavaş yavaş aşağı doğru dönerek giden bir yolun başlangıcıydı. Hayatında ilk kez okulda belirgin bir şekilde olay çıkarmaya başlamıştı. Sonunda bunu başkaları da fark etti. Benim 7 yıldır anaokulunda bile normal olmadığını açıkça ısrarla söylediğim ama onların hayranlık duydukları çocuk birdenbire onlara sorun çıkarmaya başlamıştı. Artık beni sık sık okula çağırmaya başlamışlardı. 7. sınıfta Nick sayesinde yeni bir hünerim oldu. Mahcup olarak alttan almak. Bundan sonraki okul yılları boyunca bu konuda uzmanlaştım. Ben de bunu anneliğe özgü cesaret ve erdemler repertuarına ekledim. Nick'i okulda tutmak için her şeyi yapıyordum ve onun değişmesini umuyordum. Ama giderek beni okuldan daha sık çağırmaya başladılar. Nick okuldan kaçıyordu ve öğretmenlerine karşı saygısızdı. Ödevlerini düzenli yapmıyordu. Hiçbir kurala uymuyordu. Bu da öğretmenlerini çok rahatsız ediyordu. Nick artık uyumlu değildi. Ve okuldakiler onun hoş, zeki ve eğlenceli olduğunu düşünürken birdenbire ona cephe almışlardı. Davranışlarının kabul edilemez ve aşırı farklı olduğunu söylemeye başlamışlardı. Bu benim için yeni bir şey değildi. Ama öğretmenler için şaşırtıcı ve kötüydü. Benden bunu değiştirmemi ve memnuniyetsizliklerini Nick'e de bildirmemi istiyorlardı. Nick bunu çok komik bulmuştu. Hiçbir şey onu korkutmuyordu. Nick'i etkileyen tek şey öğretmenlerinin onu o yıl sanatçıların taklit edildiği yarışmaya sokamayacaklarını söylemeleri oldu. Bu onun paniğe kapılmasını ve yarışmaya kadar biraz düzelmesini sağladı. Hepsi o kadar. Artık sınırı aşmaya başlamıştı. Nick için işleri daha da zorlaştıran şey okulun yeni müdürüydü. Bu müdür haklı olarak Nick'in problem yaratmasını istemiyordu. Öğretmenleri işkence etmek Nick'in hoşuna gidiyordu. ve müdüre teslim olmaya niyeti yoktu. Nick'e bunun müdürün şovu, onun evi, onun kuralları ve onun misketleri olduğunu, eğer istemezse bu şovda oynaması için Nick'e izin vermek zorunda olmadığını açıklamaya çalıştım. Hem başka nedenlerden hem de yaşına ve durumuna bağlı olarak Nick kendisinin yenilmez olduğunu düşünüyordu. Günlüğünde kendisiyle ilgili olarak yazdığı bir bölümde şöyle diyordu. Tılsımlı olduğumu düşünüyorum. Her şeyle baş edebilir ya da her şeyi yapabilirim. Çünkü ben özelim. Bunu 12 yaşında, 7. sınıftayken yazmıştı. Nick özeldi. Benim için öyleydi elbette. Ama bu başkalarının gözünde de özel olmasını gerektirmiyordu. Nick bunu anlamamış gibiydi. Okul müdürü haftada bir beni çağırıyordu. Sanki okula gidip Nick adına özür dilememi istiyorlardı. Bunu yapıyordum. Ama dürüstçe bundan hoşlanmadığımı söyleyebilirim. Ayrıca benden onun davranışlarını da değiştirmemi bekliyorlardı. Uğraştığım halde bunu bir türlü beceremiyordum. Onlara Nick'in farklı olduğunu, kendi çocukları gibi sıradan düşünce ve davranışlara sahip normal bir çocuk olmadığını anlatmaya çalıştım. Kendi ailemde bile bizim uyduğumuz normlara ve kurallara tam uyum sağlayamıyordum. Nick inkar edilemez bir şekilde farklıydı. Ve ondan daha büyük olan 3 kardeşine uyguladığım kuralları ona uygulamak imkansızdı. O bunlara uymazdı. Ve dahası bunlara istese de uyamayacağından şüphelenmeye başlamıştım. O farklı ve özeldi. Okulun önerisi üzerine yeni bir terapiste gittik. Bu terapist, Nick'in davranışlarının nedenlerini bulma konusunda gayretliydi. Tüm dikkatini ailemize yöneltmişti. Ama Nick'in hastalığının açık belirtileri henüz ortaya çıkmamıştı. Hastalığını teşhis etmek için çok erkendi diye düşünüyorum. Nick, bir ormanın kenarındaki kuru otlara atılmış yanan bir sigara gibiydi. Başlamayı bekleyen bir orman yangınıydı. Alevlerin onu yok etmeye başladığını hiçbirimiz göremedik. O yıl Nick için her şey ciddi bir biçimde kötü gitmeye başladı. Uyuşturucu kullanmaya başlamıştı. Diğer çocuklar da bu yaşlarda bunu dener ve bırakırlardı. Ama Nick yaptığı her şeyde olduğu gibi bunda da belli bir manik tutkuyla hareket etti. Biraz içki içiyor ve esrar kullanıyordu. Daha sonraki okul yıllarında da bir grup arkadaşıyla beraber LSD kullandı. Eğer bunu zamanında öğrenmiş olsaydım dehşete kapılırdım. Nick bunu bana birkaç ay sonra söyledi. Genelde oldukça dürüsttü. Söylemek istemese bile ben bir şeyleri fark edip onu sorguladığımda çoğunlukla hep dürüst davranırdı. Bu kez olanları oldukça geç, kendi bana söylediğinde fark etmiştim. 7. sınıfta cinsel açıdan aktif olduğunu sanıyorum. Onlarla daha ileri gidebileceğini düşündüğünden genellikle kendinden biraz daha büyük kızlarla beraber oluyordu. Günlüklerinde isimlerin yazılı olduğu uzun listelerden, Nick'in bunların yanına koyduğu yıldızların farklılığından ve değişik kategorilerden onların kendisiyle yaptığını iddia ettiği şeylerden biri doğruysa Nick yanılmıyordu. Bununla dürüstçe yüzleşmeyi istiyordum. Sorumlu olmak, başkalarının duygularını incitmemek, cinsellik konusunda rastgele davranmamak, sadece önemsediği insanlarla beraber olması ki bu beni memnun ederdi, konusunda ona çeşitli öğütler verdim. Nick benim için romantik fikirlerime çok gülmüş olmalı, hormonlarının pençesinde genç bir delikanlıydı ve mümkün olan her şekilde eğlenmek istiyordu. Beni dinlerken en azından kibar davranır ve gönlümü almaya çalışırdı. Eczanemize ona ne zaman isterse prezervatif vermesini söyledim. Prezervatif kullandığı sürece ona soru sormayacağıma söz verdim ve sormadım da. Güvenli bir şekilde cinsel ilişkiye girmesi bu konuda onu sorguya çekmemden daha önemliydi. O da bunu anlayıp prezervatif kullandı. Böylece 7. sınıfta uyuşturucu kullanmaya ve cinselliği keşfetmeye başladı. Tehlikenin kapısı da aralanmıştı. Yakışıklı bir çocuktu. Riske girmeye meraklı olması, dilediği gibi davranması, iyi görünmesi ve etkileyiciliği herkesi ona hayran bırakıyordu. Nick herkesin olmak istediği ya da en azından birlikte olmak istediği bir çocuktu. O yıl modellik teklifi aldı. Bu işi kısa bir süre yaptı. Ama pek hoşlanmamıştı. Modelliği sıkıcı bulduğunu sanıyorum. Aktörlük yapmayı düşünmeye başlamıştı. Babası onu Los Angeles'ta birkaç görüşmeye götürdü. Denemelerde ona hayran kaldılar. Ama bu konuda kararım kesindi. Aktörlük yapmak için Los Angeles'a sadece tatillerde veya hafta sonlarında gidebilirdi. Bu da Nick'i oyunlarda kullanmalarını zorlaştırıyordu. Bu yüzden bana çok sinirlenmişti. Okulun sonuna doğru yazın gösterime girecek bir televizyon şovunda yer alabilmek için yapılan yetenek sınavlarından birine katıldı. Korkunç bir trajedi meydana geldiğinde Nick ve John uçaktaydılar. Los Angeles'tan dönüyorlardı. Nick'in bir grup arkadaşı parti yapmak için bir arkadaşlarının evinde toplanmışlardı. Bunların arasında Nick'in en iyi arkadaş grubu, birlikte okulu astığı çocuklar ve en çok hoşlandıkları kızlar da vardı. O yıl karma partiler başlamıştı ve kızların arasında Nick'in aynı yuvaya gittiği, çok yakın olduğu göz kamaştırıcı bir kız vardı. Nick birinci sınıfta bir ödevinde, "Büyüyünce kız arkadaşımla evlenmek istiyorum. O aktrist olacak, ben de şarkıcı olacağım ve hep birlikte çalışacağız." diye yazmıştı. Bu yazıyı çerçeveletip çalışma odamın duvarına asmıştım. Hala orada duruyor. Sara adındaki bu arkadaşı gerçekten çok güzeldi. Kız arkadaş ve erkek arkadaştan öte, onlar kelimenin tam anlamıyla sırdaş olmuşlardı ve birbirlerinin tek dostuydular. Gece gündüz telefonda kimin kimden hoşlandığını konuşurlar, birbirlerine arkadaş ayarlarlar, yaşlarına uygun entrika ve aşk hikayelerinin dedikodusunu yaparlardı. Nick'in grubu partiye biraz erken gitmişti. Nick'in sonradan arkadaşlarından duyduğuna göre partide henüz pek kimse yoktu, yani önemli kişiler henüz gelmemişlerdi. Bu nedenle gruptakiler biraz takılmak için karşı kaldırımdaki marinaya gitmeye karar vermişlerdi. Sonra da partiye geri döneceklerdi. Benim kurallarıma göre bu kesinlikle yapılmaması gereken bir şeydir. Bir partiye gittiğinizde orada kalmanız, çıkıp başka bir yere gitmemeniz gerekir. Benim evimde parti yapıldığında çocukların böyle bir şey yapmalarına asla izin vermezdim. Gözümün önünde değillerken başlarına gelebilecek şeylerden sorumlu olmak istemezdim ve onların iyilikleri için böyle davranırdım. Nick'in Kol grubu bu kurala uymamıştı. Partiden ayrılmıştı işte. Çocuklar kendilerini Marina Bulvarı'na atmışlardı. Bu Golden Gate Köprüsü'ne giden yoğun trafiğin olduğu geniş ve tehlikeli bir yoldur. Özellikle de güneş batarken. Ben de o yolda araba kullandığım için biliyorum. Günün belli saatlerinde, güneş batımı da bunlardan biridir. Güneş öyle çok parlayıp gözlerinizi alır ki gelen tehlikeyi her zaman fark edemezsiniz. Belki Sara'ya çarpan şoförün de başına aynı şey gelmişti. Çarpışmanın ayrıntılarını hiçbir zaman öğrenemedim. Zaten bunu duymaya dayanamazdım. Anlaşılan grup ikiye bölünmüştü. Yarısı çocukken onlara öğretildiği üzere yaya kaldırımdan geçmişti. Diğer yarısı ise bunu tercih etmemişti. 13 yaşının getirdiği güzellikle uçuşan uzun sarı saçları, kocaman gözleri, mücevhere benzeyen gülüşüyle Sara ikinci gruptaydı. Sürücünün görüşü önünden geçen bir kamyonet yüzünden engellenmişti belki de. O anda da çocuklar kuş sürüsü gibi yola fırlayıp beklenmedik ve tehlikeli bir biçimde karşıdan karşıya geçmeye kalkmışlardı. Sara'ya çarpıp onu ön cama fırlatan araba kızlardan bir tanesini sıyırıp geçmişti. Sonuç felaketti elbette. Sara beyninde ciddi hasar ve başka yaralarla bir hafta hastanede yattı. Onu tanıyan herkes sersemlemiş ve harap olmuştu. Bu trajedi herkesin içine işlemişti. Çocuklar bunun üstesinden nasıl geleceklerini bilmiyorlardı. Birçoğu bu şokun etkisinden tamamen kurtulamadı. Nick de onlardan biriydi. Onun buna dayanması çok daha zordu. Yıllarca Sara'nın fotoğrafları, anıları ve hediyeleriyle yaşadı. Onu hayal etti. Ona mektuplar, onun hakkında yazılar yazdı. Sara onda bir saplantıydı. Lisedeki günlerinde bile Sara hakkında en azından 50 tane acı dolu ve yıkıcı yazı vardır. Sara'yı asla unutmadı ve onu kaybetmenin üzüntüsünü üzerinden hiç atamadı. O, Nick'in en yakın arkadaşıydı ve Nick onu çocukluğunun tüm tutkusu ve bağlılığıyla sevmişti. Haberi ertesi sabah ona beyzbol oynamaya götürdüğümde duydu. Başlangıçta buna pek aldırış etmedim ve bunun ağızdan ağıza dolaşarak büyüyen abartılı hikayelerden biri olduğunu sandım. İnanamıyordum. Böyle korkunç bir şey olamazdı. Ama olmuştu. Oyunu bıraktık. Karşı çıkmama rağmen Nick hastaneye gitmekte ısrar etti. Sara önceki geceden beri komadaydı. Uzun sarı saçları kesilmişti. Nick'in onu bu şekilde görmesini istemiyordum. Buna dayanamayacağını hissedip onu engellemek istedim. Ama sonraki bir hafta boyunca Nick iyi göründü. Onu Sara'dan uzak tutamadım. Onunla beraber diğer çocuklar da hastaneye gittiler. Ve asla gerçekleşmeyecek bir mucizeyi beklediler. Bir hafta sonra Sara öldü. Bunun Nick'in hayatındaki en yıkıcı olay olduğunu söyleyebilirim. Onun için de, arkadaşları için de zaman geçmek bilmiyordu. Uzun bir süre hiçbirinin kendine gelebildiğini sanmıyorum. Sara'yı kaybetmek Nick'i bunalıma sokmuştu. Yazılarında sürekli ölmek ve Sara'nın yanına gitmek istediğinden söz ediyordu. Ben de çocuklar gibi bu haksızlığa dayanamıyordum. Bu, Sara'nın ailesi için çok haksız ve zalimce bir darbeydi. Bu, çözemediğimiz, cevabını bulamadığımız sırlardan biriydi. Sonunda bunu kabul edip hayatımıza devam etmek zorundaydık. Ama bu, Nick için hiç de kolay değildi. Odasında hala Sara'nın fotoğrafları var. Belki Nick'in ona kavuşmuş olması bizim için küçük bir tesellidir. Onları cennetteki herkesi kendilerine hayran bırakan güzellikleriyle yine beraber, özgürce koşarken düşünüyorum. Sara altın gibi bir çocuktu. Nick'in hayatı boyunca yaptığı gibi ben de onu hala çok özlüyorum. 8. sınıf. Felaketin başlangıcı. Yazlar Nick için hep zor geçmiştir. Napa Vadisi'nde bütün yazı çocuklarla beraber geçirdiğimiz bir evimiz vardı. Ama Nick bundan fazlasına ihtiyaç duyuyordu. Buradan çok sıkılıyordu. Aslında sonradan buna hep beraber gülmüştük. Çünkü ben de orayı sevmiyordum. Nick çok ortak yanımız olduğunu söylüyordu. İkimiz de tahta kurularından, topraktan ve doğadan nefret ediyorduk. Nick gibi ben de Napa'yı çok sıkıcı buluyordum. Ama John burayı çok sevdiğinden benim de yapacak bir şeyim yoktu. Nick için başka alternatifler bulmaya başlıyordum. Onu farklı yıllarda 3 kez kampa gönderdik. Bir kamp yöneticisinin söylediği gibi bu Nick'ten çok benim için bir deneyim olmuştu. Çünkü Nick her zamanki gibi beni çok uğraştırmıştı. Bütün hayal gücünü eve yolladığı mektuplarda yaralanma, taciz, işkence ve eziyetle ilgili korkunç öyküler yazmak için kullanıyordu. Her 5 dakikada bir bunların doğru olup olmadığını ve Nick'in iyi olduğunu öğrenmek için kampa telefon açıyordum. Kamptan nefret ediyordu. Onu tekrar göndermemem konusunda beni ikna etmenin en iyi yolunun beni korkutmak olduğunu düşünüyordu ve gerçekten de beni buna ikna etti. Kamptan ne kadar nefret ediyorsa Hawaii'yi o kadar çok seviyordu. Orası Nick için bir cennetti. Sahilde lüks bir otelde kalırdık. Bu hem bizim için eğlenceydi hem de tüm çocuklar için harika bir tatildi. Büyük çocuklarımız da burayı çok seviyorlardı. Hala da seviyorlar. Hawaii'ye şimdi de gidiyoruz. Ve Nick gibi hepimiz orayı çok seviyoruz. Ne var ki Hawaii'nin Nick için bazı sakıncaları vardı. Nick'in yıllar geçtikçe belirgin şekilde kötüleşen ve sadece ilaçla kontrol altına tutulabilen hastalığının ilk belirtilerinden biri ani kararlar vermesiydi. Şimdi anlıyorum ki bu onun dikkat eksikliğinin tipik bir belirtisiydi. Kafasına bir şey koyduğunda bunu mutlaka yapardı. Tıpkı benim gibi. Bu arkadaşların hoşuna gider ama bizi korkuturdu. Denizdeki bayraklar kırmızıysa bu tehlikeli bölge anlamına gelirdi. Tehlikeyi düşünmeden oraya yüzmek isterdi. Ve yüzerdi de. Balkonun kenarında cambazlık yapmak isterse hiç düşünmez yapardı. Bu açıdan Hawaii ona sayısız kahramanlık yapma ve yeni insanlar tanıma fırsatı veriyordu. Sürekli dikkat etmemize rağmen orada esrar içer, arkadaşlarıyla birlikte sarhoş olur ve durmadan sahilde kadınların peşinden koşardı. Bütün yakınmalarıma ve onu sürekli takip etmeme rağmen 12-13 yaşındayken 17-18 yaşındaki kızlarla çıkmak istiyordu. Onlarla daha iyi anlaşıyordu. Nick 11 yaşındayken arkadaşları 16 yaşındaydılar. 19 yaşına kadar 20'li yaşlardaki kızlarla ve hatta bazen arkadaşlarının anneleriyle çıktı. Ben buna üzülsem de onlar Nick'i çok çekici buluyorlardı. Uç noktalarda yaşamaya öyle hevesli ve aynı zamanda öyle sıcak ve şirindi ki kaç kadın ona karşı koyabilirdi. Özellikle Hawaii'de gözümü üzerinden ayırmamaya çalışıyordum ama bu hiç kolay değildi. Tüm aile onu kontrol altında tutmaya çalışıyorduk ve sık sık onun adına özür diliyorduk. Bir akşam gittiğim bir kokteylde 19 yaşındaki bir genç kızın annesi bana "Nick için çok üzülüyorum," dedi. Bunu öyle yumuşak bir şekilde söylemişti ki hemen şüphelendim. Nick 12'sindeydi ve kadının bikinisinin içinde çok güzel görünen 19 yaşındaki kızına kur yapıyordu. "Üzülüyor musunuz?" diye sordum masum masum. Ne diyeceğini merak ediyordum. Nick'i tanıdığım için esaslı bir şey olacağını biliyordum. Her zaman olduğu gibi yine yanılmamıştım. Hastalığını duydum da aptal aptal başımı salladım. Bir yandan da ordörleri sesli bir şekilde çiğniyordum. Acaba onlara lösemi olduğunu ve sabah ölmeden önce biriyle birlikte olması gerektiğini söyledi mi diye merak ediyordum. Özellikle cinsel açıdan bir şeylerin peşindeyken Nick çok yaratıcı oluyordu. Ben başımı sallarken kadın, "Salgı bezleriyle ilgili problem," diye açıkladı. Nick'in bazı garipliklerinin beni bile eğlendirdiğini itiraf etmeliyim. Gerçekten çok komikti. Evet, salgı bezlerindeki problem," dedim ve bu sefer ne uydurduğunu merak ettim. "Onun için çok endişeleniyoruz." Bu tamamen yalan sayılmazdı. Ama salgı bezleri en az endişelendiğim şeydi. Bize 12 yaşındayken hastalığının onun büyümesini nasıl engellediğini anlattı. Öyle harika ve yakışıklı bir çocuk ki, evet, 21 yaşında gibi görünmüyor. Ama onunla konuştuğunuz anda kaç yaşında olduğunu fark ediyorsunuz. Harika bir oğlunuz var. Onunla gurur duyuyor olmalısınız. Ah tabii, gurur duyuyorum. 21 yaşındaymış. Aferin Nick. Odaya geri dönünce bunu onunla konuştum. Ve bu kez çok ileri gittiğini söyledim. 21 ha? Biraz dur bakalım Nick. Hadi anne, diye sızlandı. 19 yaşındaki bikinili bir kızla birlikte olmak isteyen o değildi sanki. Değil 21, sanki 5 yaşındaymış gibi davranıyordu. Onlara sakın söyleme, diye yalvardı. Ben de eğer saçma bir şeyler yapmazsa buna göz yumacağımı söyledim. Yaptığımız pazarlıkta ben sözümü tuttum ama onun tuttuğundan pek emin değilim. Onlara nerede üniversiteye gittiğini bile söylemiş. Ne dediğini unuttum ama Nick'i tanıyordum. Onun Harvard diyebilecek bir kapasitesi vardı. Nick 8. sınıfa kadar olay çıkarmadan geçti. O yıl çok hüzünlüydü. Herkes Sara için üzülüyordu. Ölümünden 4 ay sonra Eylül'de arkadaşlarından hiçbiri düzelmiş görünmüyordu. O yıl Nick için hiçbir şey iyi gitmedi. Depresyonda gibiydi. Çünkü Sara'dan bahsediyordu. Diğer çocuklar bile her zamankinden daha mutsuz görünüyorlardı. Hissettikleri acıyla nasıl baş edeceklerini bilmiyorlardı. Nick hala aynı terapiste gidiyordu. Ama ortaya kötü bir şeyler çıkmamıştı. Manik depresyonun belirgin işaretleri hazırda bekliyordu. O günlerde gençlik hormonlarının akıl hastalıklarının erken belirtilerini ortaya çıkarabileceğini öğrendim. Beni en çok üzen şey Nick'e her türlü yardımı yapamamaktı. Okulu da iyi gitmiyordu. Tavırları, davranışları ve ciddiyetsizliği hakkında sık sık şikayet alıyordum. Sürekli ceza alıyordu. Müdür onu düzelmemesi halinde okuldan kovmakla tehdit etmişti. Buna çok üzülmüştüm. Kendimi çaresiz hissediyordum. Bu konuda Nick'le de çok konuştum. Öyle ki ikimize de bıkkınlık geldi. Ama ona yardım edebilecek araçlara ya da beceriye sahip değildim. 8. sınıfın partileri daha da çılgındı.